Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 29 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 16 Ramazan 1443 ve Miladi 18 Nisan 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'nin Irak ve Suriye yönelik saldırılarının artması üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kur'an-ı Kerim ile 30 gün ve 29 Ferverdin Ordu Günü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslami İran genelinde ordu günü etkinlikleri düzenlendi. Cumhurbaşkanı Reisi, düşmanların en ufak bir hareketi İran Silahlı Kuvvetleri'nin gözünden gizli değil açıklamasında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Paskalya Bayramı'nı kutladı. İran'ın Türkiye ihracatında %140 oranında artış yaşandı. Batı Şeria'da 12 Filistinli yaralandı. Şimdi haberler.
Bugün İran Silahlı Kuvvetleri 18 Nisan Ulusal Ordu Günü münasebetiyle başkent Tahran başta olmak üzere çeşitli şehirlerde askeri geçit törenleri düzenlendi. İran'da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü münasebetiyle başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Türbesi'nin önünde kara, deniz, hava ve özel birliklere bağlı askerler geçit töreni düzenledi. Törene İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Bakri, Savunma Bakanı Tümgeneral Mehmet Rıza Şiyani, İran Ordusu Genelkomutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Devre Muhafızları Genelkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve çok sayıda askeri komutan katıldı. Başkent Tahran'daki törende eş zamanlı olarak ülkenin diğer eyaletleri ve Fars Körfezi'nde de askeri geçit merasimleri düzenlendi. Tören sırasında Ordu Hava Kuvvetleri tarafından geliştirilen çok amaçlı insansız hava aracı İHA Keman 22 ilk kez görücüye çıkarıldı. 3000 kilometreden fazla çalışma menziline sahip olan geniş gövdeli İHA 8000 metre irtifaya kadar uçabiliyor. Törende ayrıca İran ordusuna ait kamikaze İHA'ları da dahil olmak üzere 50'den fazla İHA görücüye çıkarıldı. İran ordusu kara kuvvetleri ordu günü töreninde topçu, zırh, elektronik harp sistemleri, helikopter, savaş mühendisliği ve kara muharebe alanındaki yeni ekipmanlarını sergiledi. Tören sırasında İran'ın yerli yapım Kevser ve Saika uçakları uçuş gösterisi gerçekleştirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran Silahlı Kuvvetlerinin gücü caydırıcılık gücüdür ve Siyonist rejim gibi düşmanların en ufak bir hareketi bu güçlerin keskin gözlerinden gizli kalamaz dedi. İrib'in bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi pazartesi günü İmam Hümeyni'nin türbesinde düzenlenen Ordu Günü geçit töreninde yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin birçok yeteneği var. En temel yetenek samimi kuvvetlere sahip olmak ve sahada risk almaya ve herhangi bir düşmanla yüzleşmeye hazır olmaktır dedi. Reisi İran ordusunun yaptırımların fırsatını çok güçlendirmek için iyi kullandığını belirterek bu yaptırım ortamında en iyi kullanımı askeri sanayi yaptı ve ordu çok fazla yetenek kazandı diye kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bugün İran İslam Cumhuriyeti ordusunun ülkeyi ve düzeni savunmaya hazır ve iyi donanımlı bir güç olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. Bu hazırlığın dostlara mesajı ümittir. Düşman da şunu bilmelidir ki İran Silahlı Kuvvetlerinin gücü caydırıcılık gücüdür ve bu iktidarın tüm mahrumlar, mazlumlar ve mustazafları olan mesajı iktidar sağlam duruş ve direniştir.
İran Dışişleri Sözcüsü basın toplantısı düzenledi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Edipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada İran'ın bloke paralarının serbest bırakılmasının Amerika ile hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti. Hatipzade, Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik son cinayetlerini ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınına değinerek Dışişleri Bakanı Emir Abdullah'ın son olayları kınamak doğrultusunda İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterine bir mektup yazdı ve Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Maalesef bölgedeki bazı ülkelerin normalleşme süreci bu rejimi daha küstah hale getirmiştir dedi. Viyana görüşmelerine de atıfta bulunan Hatipzade, Viyana görüşmelerinin konuları herkes için net. Genel bir anlaşmaya varıncaya kadar hiçbir konuda anlaşma sağlanamaz. Hala bazı meseleler var. Bu meseleler bittiğinde anlaşma sağlanabilir diyebiliriz ifadesini kullandı. Hatipzade, Viyana'da görüşülenler nükleer anlaşmanın tüm hükümlerine uygundur ve anlaşmada herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Nükleer anlaşmanın iki belgesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı hareket ölçüsü olmuştur diye kaydetti. İran'ın döviz kaynaklarının serbest bırakılması hakkında ise Hatipzade şu ifadelerde bulundu. İran halkının kaynaklarının serbest bırakılması ve İran parasının ülkeye iade edilmesinin hiçbir üçüncü ülkeyle ilgisi yoktur ve Amerika yönetiminin İran ile ilgili herhangi bir konuya müdahale etmeye çalışması onların davranışlarının Biden'in iddialarından ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. İran ihraç ettiği her şeyin parasını alıyor. Kaynakların serbest bırakılması konusunda açıklamalar yaptık ve İran'a bir heyet geldi. Her şey yolunda gidiyor ve Amerika'nın buna müdahale etmesine İzin vermeyeceğiz. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in bir hükümet heyeti başında İran'a yaptığı ziyaretini de değerlendiren Hatipzade, Irak Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretinde ele alınan en önemli konulardan biri Şalamçe-Basra demiryoluydu. İki ülke vatandaşlarının hareketi ve vize verilmesi hakkında Irak'la görüşmekteyiz. Irak, özellikle İran ve Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerdeki rolünü oynamaya çalışmıştır. İran-Irak ilişkilerinin bir sınırı yoktur ve bu ilişkiler artabilir dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dini ve mezhebi azınlıklar ve etnik gruplar işlerinden sorumlu danışmanı Mahmutsa Abdüsselam Kerimi Paskalya Bayramı'nı İran Hristiyanlarına tebrik etti. Cumhurbaşkanı danışmanı Kerimi'ye tebrik mesajında Paskalya Bayramı'nı aziz Hristiyan vatandaşlara kutladığını belirterek bugünün dünya ve İran Hristiyanları için en önemli kutsal ve mezhebi günlerden biri olup kutlandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı danışmanı, Ermeni, Asuri ve Keldanisi dahil aziz İranlı Hristiyanların her daim bu bayramı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını hatırlattı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Zimbabwe Cumhuriyeti milli gününü bu ülke hükümeti ve milletine tebrik etti. Cumhurbaşkanı Reisi, Zimbabweli mevkidaşı Emmerson Dambudzo, Mnangagwa gönderdiği tebrik mesajında ilk iki ülkenin yetkililerinin çabaları ışığında ilişkilerin her alanda artması ve gelişmesine tanıklık etmelerini temenni etti.
İran Ticaret Geliştirme Kurumu Genel Başkanı ülkenin ihracatında 13 milyar dolardan fazla artış yaşandığını duyurdu. İran'ın 13. hükümeti komşu ülkeler ve de Asya ve Avrupa ülkelerine ihracatın geliştirmesini gündemine almıştır. İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Ali Rıza Peymanpak, geçtiğimiz sene İran'ın ihracatında 13 milyar doları aşkın artış yaşandığına işaretle, ihracat derinliğinin artması ve hedef ülkelerde kalıcı varlığın stabil duruma kavuşması peşinde olduklarını vurguladı. Yetkili, Hicri Şems'i 1400 yılında ülkenin petrol dışı ihracatının 48 milyar dolar ve ithalatının 53 milyar dolar olduğunu, ticaret dengesinin 103 milyar dolar üzerinde olduğunu ifade etti. Peymanpak, İran'ın Umman'a ihracatında %65 ve Türkiye %140 oranında artış yaşandığını kaydetti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte koronadan 25 vatandaşın da hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 25 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 2009 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.854'e, vaka sayısı 7.208.968'e ulaştı. Virüse yakalanan hastalardan 1.307'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.948.946'ya ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Siyonist rejim askerlerinin saldırılarının devamında Batı Şeria'da 12 Filistinli daha yaralandı. Siyonist askerler bugün sabah saatlerinde bir kez daha Azun kasabasına baskın düzenleyerek 6 Filistinli kurşunla yaraladılar. İşgal askerleri Cenin'de 2, El Halil'de ve Babu Zaviye'de 3 ve Tulkerem'de de bir Filistinli kurşun ile hedef alarak yaraladılar. Dün Siyonist askerler ve yerleşimciler ile Filistinler arasında Mescid-i Aksa'da çıkan çatışmada 17 Filistinli yaralanmıştı. Siyonist yerleşimciler ve askerlerin Mescid-i Aksa'ya baskını sırasında yüzlerce Filistinli son günlerde yaralanmıştır.
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh, Filistin milletini kendi ve İslam kutsallarını savunmayı sürdürmeye davet etti. İşgal rejimi İsrail askerleri ve Siyonist yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları son günlerde artmıştır. Bu saldırılarda şimdiye kadar onlarca Filistinli şehit düşmüş ve yaralanmıştır. Sadece Cuma günü Mescid-i Aksa'da Filistinlilere düzenlenen saldırılarda en az 160 Filistinli yaralanmıştı. Hamas lideri İsmail Haniyeh bugün Malezya Dışişleri Bakanı Seyfettin Abdullah ile telefonda yaptığı görüşmede Filistin gelişmelerini ele aldı. Görüşmede Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları görüşüldü. Haniyeh görüşmesinde Filistin milletinin tam cesaretle kendi ve dünya Müslümanlarının kutsallarını savunmaya devam ettiğini belirtti. Malezya Dışişleri Bakanı da görüşmede ülkenin Filistin milletinin mücadelesine Mescid-i Aksa'yı savunmalarını destekleyip Siyonist rejimiyle ilişkilerin normalleşmesine karşı çıktığını vurguladı. İslam İnkılabı Rehberi'nin Uluslararası İşler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh ile telefonda görüştü. İslam İnkılabı Rehberi'nin Uluslararası İşler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh ile yaptığı telefon görüşmesinde "Biz sizin zaferleriniz ve büyük kazanımlarınızı takip ediyoruz ve sizin yaptıklarınız direniş için onur vesilesidir ve siz İslam dünyası için bir modelsiniz" ifadesini kullandı. Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniyeh de söz konusu telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkı ve direnişi için stratejik bir destek saydığını kaydederken Filistin halkı ve direnişin iyi durumda olduğunu belirtti.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist işgal rejiminin El Halil'deki Hazreti İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerin durdurulması için kitlesel hareket başlatılması ve seferberlik düzenlenmesi çağrısında bulundu. İşgal rejiminin Yahudilerin Pesah bayramı münasebetiyle İbrahim Camisi'ni bugün ve yarın Müslümanlara kapatacağını duyurması sebebiyle Hamas bugün bir açıklama yayınladı ve işgalcilerin bu kutsal camiyi Müslümanlara kapatıp Pesah bayramı adına içinde müzikli, eğlenceli şölenler düzenlemelerinin buranın hürmetine tecavüz, mukaddes mekanlara yönelik tehlikeli bir saldırı ve Müslümanlara karşı bir tahrik niteliği taşıdığını dile getirdi. Hamas, El Halil'deki Filistinlerin Yahudileştirme faaliyetleri ve bu şehrin kalbine yönelik saldırılar karşısında sürdürdüğü mücadeleyi de takdir ettiğini dile getirerek işgal rejiminin Mescid-i Aksa'ya ve İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerinin tamamen durdurulabilmesi için kitlesel faaliyetlerde bulunulması ve seferberlik düzenlenmesi çağrısı yaptı. Hamas, El Halil ahalisini ve tüm Batı Şeria halkını Mescid-i Aksa'ya ve İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerin durdurulması amacıyla yürütülecek kitlesel çalışmalara destek vermeye çağırdı.
Türkiye'de işgal rejiminin Filistinlilere karşı cinayetleri protesto ediliyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Anadolu Gençlik Derneği ile Genç Memur Sen üyeleri Siyonist İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısını protesto etti. İsrail Büyükelçiliği konutu önünde bir araya gelen grup yol kenarından saf tuttu, namaz kıldı. Daha sonra zalimin zulmüne dur diyoruz, Kudüs için kıyama duruyoruz yazılı pankart ve dövizler açarak Siyonist İsrail aleyhine sloganlar attı. Daha sonra Saadet Partisi İl Başkanı Fatih Beyazıt, İsrail ordusunun her zaman Ramazan'da, her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik alçaksa saldırılarına devam ediyor dedi ve Müslümanları göreve çağırdı.
Aziz Müslümanlar, Allah azizdir, İslam azizdir, Kudüs ve Aksa azizdir, zulme, işgal ve talana teslim olmayıp direnenler azizdir ve aziz olmaya devam edecektir. Kudüs ve Aksa sadece saldırıya uğradığı zaman gündemimize girmemeli. Daima gündemimizin birinci maddesi olmalı. İşgalden kurtuluşu için kısa, orta ve uzun vadeli işleyen ve kendisini güncelleyen somut planlarımız olmalıdır. İşgal rejimini zulüm ve işgalinde pervasızlaştıran Müslümanların birlik olmamalarıdır.
Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün uluslararası aktörleri insan ve hak ve hürriyetleri noktasında sergiledikleri ikircikli tavırlarından vazgeçerek İsrail'e karşı tavır göstermeye davet eden Balcı, Siyonist İsrail'in Müslümanların ilk kıblesine yaptığı alçakça saldırıları kınadıklarını bildirdi. Anadolu Gençlik Derneği Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver de Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarıyla Ramazan ayını kan gölüne çeviren Siyonist İsrail'i tehrin ettiklerini dile getirdi. Kasım Alcan, İstanbul.
Haber bültenimiz devam ediyor. Ürdün Dışişleri Bakanı Mescid-i Aksa'daki olayları protesto etmek için işgal rejiminin büyükelçiliğini çağırdı. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Esnafadi bugün parlamento toplantısında yaptığı açıklamada Siyonist rejimin büyükelçisini dışişlerine çağırdıklarını ancak Amman'da olmadığı için yakında İsrail Maslahat Güzarı'nı çağırarak işgal topraklarında yaşananlar ile ilgili nota vereceklerini kaydetti. Ürdün Dışişleri Bakanı ayrıca ülkesinin Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya karşı saldırılarına karşı koymak amacıyla çabalarını artırdığını, Perşembe günü de Arap Birliği Komitesi'nin toplanacağını kaydetti. Ürdün Dışişleri Bakanı Kudüs'ün zaman ve mekan olarak bölünmesinin imkansız olduğunu ve bu mekanın Müslümanların ibadet merkezi olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de cumartesi günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin cinayetlerini kınayarak Müslümanları Filistin ülküsünü desteklemek için tek ses olup birleşmeye çağırmıştı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da konut fiyatları artışı %106.3 oldu. İstanbul'da yeni konutlarda fiyat endeksi yıllık bazda %114.6 yükseldi. İstanbul'da yeni olmayan konutlarda fiyat artışı %107.6 olarak kaydedildi. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Şubat'ta bir önceki aya göre %13.5 artarak 317.6 olarak kayıtlara geçti. Konut fiyatı endeksi Şubat'ta yıllık bazda ise %96.4 artarken bu dönemde reel yükseliş %26.9 oldu. 3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında Şubat'ta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla %14.9, %16 ve %12.7 artış görüldü. Endeks değerlere geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da %106.3, Ankara'da %97.1 ve İzmir'de %90.1 yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da konut fiyatları artışı %106.3 oldu. İstanbul'da yeni konutlarda fiyat endeksi yıllık bazda %114.6 yükseldi. Bu rakamların ardından İstanbul'da metrekare fiyatı 13.836 TL oldu. Konut fiyatlarında İstanbul'u %97.1 ile Ankara izledi. Ankara'nın ardından %90.1'lik artışla İzmir geldi. Ankara'da metrekare fiyatı 6.225 TL olurken İzmir'de ilk kez 10.000 lirayı aşarak 10.061 TL'ye yükseldi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler mekanizmasını eleştirerek bu sistemin sorunları çözmekte başarısız olduğunu belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin salgın konusunda ortak karar almasının 3 ay sürdüğüne dikkat çekerek Birleşmiş Milletler mekanizmasının sorunları çözemediğini kaydetti. Türkiye Dışişleri Bakanı ayrıca Ankara'nın Kiev ile Moskova arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise verdiği demeçte ülkesinin Rusya ile 10 yıl savaşmaya hazır olduğunu kaydetti. Donbas'taki çatışmaları eleştiren Zelenski, Ukrayna'nın kendi topraklarını teslim etmeyeceğini vurguladı.
Türkiye Jandarma Birlikleri tarafından en az 103 yabancı göçmen daha yasa dışı yollardan bu ülkeye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Türkiye Güvenlik Jandarma, Sınır Güvenlik ve Sahil Güvenlik Güçleri ülkede göçmenlerin girişini önlemek için çabalarına devam ediyor. Türkiye, Avrupa'ya göç yolu üzerinde yer alan önemli ülkelerden biri sayılmaktadır. Bu nedenle Avrupa ülkeler şimdiye kadar milyarlarca dolar para Ankara'ya vererek bu ülkenin göçmenlerin Avrupa'ya doğru akarını önlemesini istemiştir. Ancak Ankara bu yardımları yeterli görmüyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Jandarma Birlikleri'nce Kırıkkale ilinde yabancı uyruklu 103 göçmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin Afganistan, Suriye, Fas ve Tunus vatandaşları olduğu bildirildi. Söz konusu göçmenler gözaltına alındıktan sonra göç dairesine götürüldüler.
Suriye'nin bağımsızlığının 76. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli ülkelerin liderleri ve başkanları Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kutladılar. Umman Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı, Abu Dhabi Veliaht Prensi, Moritanya Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı, Çin Cumhurbaşkanı, Hindistan Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Güney Afrika Cumhurbaşkanı, Belarus Devlet Başkanı, Kuzey Kore Lideri, Sri Lanka Devlet Başkanı, Türkmenistan Devlet Başkanı, Tayland Kralı, Malezya Kralı, Katolik Dünyası Ruhani Lideri ve Ermenistan Başbakanı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimi ve Suriye halkını bu ülkenin milli günü dolayısıyla kutladılar.
Pakistan'ın Afganistan topraklarından düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 47 kişiye yükseldi. Afganistan Host Vilayeti Kültür ve Bilgi Müdürü Şubeyr Ahmet Osmani gazetecilere yaptığı açıklamada Pakistan güçlerinin Host vilayetine düzenlediği hava saldırısı sonucu 41 kişi hayatını kaybederken 22 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yetkili Kenar vilayetinde 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Ukrayna yetkilileri Rus güçlerinin Ukrayna'nın batısına saldırılarında en az 6 sivilin öldüğünü iddia ettiler. Ukrayna Savaşı 2. ayına girerken Rus güçlerinin Ukrayna topraklarındaki saldırıları devam ediyor. Şimdiye kadar 25 ülke Kiev'e türlü silahlar göndermiştir. Ruslar ise Ukrayna'yı işgal etme peşinde olmadıklarını duyurmuştur.
Ve Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bu ülke güçlenince askeri operasyon saldırısında 470'ten fazla Ukrayna'ya ait İHA'nın imha edildiği açıklandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Türk halkının Siyonist karşıtı protestolar etrafında. Türkiye'nin farklı illerinde Irkçı İsrail rejiminin Filistin topraklarında işlediği cinayetlere karşı spontane halk protestoları devam ediyor. Türk halkı mübarek Ramazan ayı boyunca Ankara ve İstanbul'da oruçlu bir şekilde İsrail karşıtı gösteriler düzenleyerek işgal altındaki Filistin topraklarında işgal rejiminin ordusunun Kudüs'te işlediği cinayetleri kınadılar. Türk halkının İsrail karşıtı gösterileri Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin iktidarı sürdürmek, iktidarda kalmak ve siyasi muhaliflerini tekrar içeride gelmek için işgal altındaki Filistin'deki Siyonistlerin cinayetlerini görmezden geldiği ve gereken tepki göstermediği bir sırada yaşanmaktadır. Nitekim Erdoğan hükümeti Siyonist rejimle müzakere ederken Türkiye'nin Müslüman halkı işgalci rejimin Kudüs'teki cinayetlerini protesto etti. Buna dünyanın ilk Müslüman kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı ve savunmasız Filistinli ibadet edenlere yönelik şiddet de dahildir. Ankara ve İstanbul şehirlerindeki halk Siyonistlerin bu olaylardaki cinayetlerini ve eylemlerini de kınadılar. Göstericiler rejimin ilk Müslüman kıblesine yönelik vahşi saldırılarını kınayarak Filistin halkının direnişine ve ülkelerine desteklerini vurguladılar. Bu arada Türk göstericiler Siyonist rejimi mağdur Filistin halkına karşı devam eden vahşete son vererek İslami kutsallıkların saygınlığını korumaya çağırdı. Türk halkı ayrıca Erdoğan hükümetini Siyonist rejimle tüm bağları kesmeye çağırdı. Ankara ve İstanbul'daki Türk Müslüman halkının sloganları ve talepleri Türk halkının taleplerinin Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin uyguladığından çok uzak olduğu gerçeğini yansıtıyor. Türkiye'nin Müslüman halkı Ankara'daki iktidardaki siyasilerden komşu ülkelerdeki maceralarına son vermeye ve kendi ülkelerinde İslam'ın önceliklerini ve kurallarını öncelik seviyesine getirmeyi, diğer Müslüman milletlerle gerginlik yaratmamayı, ırkçı İsrail rejimiyle siyasi ve güvenlik bağlarını kesilmesini istedi. Siyonist ordunun Filistin halkına yönelik saldırıları her yıl mübarek Ramazan ayı boyunca, özellikle de Dünya Kudüs Günü arifesinde yoğunlaşıyor. İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, Siyonist rejimin Filistin'de sivilleri şehit düşürmesini yoğunlaşmasının ardından Ramazan ayının son cuma gününü Kudüs Günü olarak adlandırdı ve dünya Müslümanlarını korsan İsrail'in işlediği cinayetleri kınamaya çağırdı. Ancak İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olan bazı devletler Müslüman milletlerin isteklerinin aksine Filistin'in savunmasız halkını desteklemeyi reddetmiş, hatta Müslüman ülkelerdeki insanlara karşı çıkmıştır. Bu hükümetlerin çabalarına ve İsrail karşıtı gösterilere karşı çıkmalarına rağmen Müslüman milletler bu konuda çeşitli şekillerde hareket etmektedirler. Bu bağlamda dini ve İslami kuruluşlar savunmasız Filistin halkının durumunu sürekli olarak takip etmekte ve İsrail'in Filistinli sivillere ve ibadet edenlere karşı işlediği cinayetleri kınayan bir bildiri yayınlamaktadırlar. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Beyaz Partisi'nin siyasi uzmanı ve başkan yardımcısı Ahad Mammedeli, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'da Filistinlere karşı tekrarlanan cinayetlerini kınadı.
Azerbaycan Cumhuriyeti uzmanı Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli ibadetçilere yönelik son Siyonist saldırılara tepki olarak şunları söyledi. İsrail rejimi mübarek Ramazan ayı boyunca cinayet işledi ancak Müslüman hükümetler buna dikkat etmiyor. Ahad Mehmetli ayrıca bazı Müslüman hükümetlerin Siyonistlerin Kutsal Kudüs'teki cinayetlerine karşı sessiz kalmalarını, özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki İlham Aliyev hükümetinin sessizliğini eleştirdi ve şunları vurguladı. Son yıllarda sözde Müslüman hükümetlerin sessizliği İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşetini ve cinayetlerini yoğunlaştırmıştır. Tecrübeler göstermiştir ki Filistin'e mazlum halkına yönelik Siyonist saldırılar ve cinayetlere özellikle mübarek Ramazan ayı boyunca ve Dünya Kudüs Günü arifesinde yoğunlaşmaktadır. Siyonist militanlar 15 Nisan Cuma günü Mescid-i Aksa'ya saldırı ve Filistin ibadetçilerin yanı sıra Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine saldırarak yaklaşık 350 kişiyi yaraladı ve 470'ten fazla kişiyi de gözaltına aldı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi Siyonist ordunun Mescid-i Aksa'ya saldırması ve bu kutsal mekana yapılan saygısızlığın yanı sıra onlarca Filistinli'nin yaralanması bölgesel ve uluslararası düzeyde geniş yankı uyandırdı. Siyonist rejimin Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da Filistinli ibadetçileri karşı artan cinayetleri her yere yoğunlaşırken, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO 2016'da Musevi kültürünün Kudüs'te kutsal yerler başta olmak üzere Mescid-i Aksa ile tarihi, dini ve kültürel ilişkilerini reddetti ve Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar için kutsal bir yer ilan etti. UNESCO tarafından bu kararın yayınlanması Kudüs'teki Siyonistlerin dini bir amacı olmadı, sadece Müslüman milletlere, özellikle Filistinlilerin Müslüman halkına karşı macera ve eylem peşinde olduklarını da göstermektedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Avrupa'da İslam karşıtı eylemlerin şiddetlenmesi ve çifte oyunların devam etmesi etrafında. Son yıllarda Avrupa ülkelerinde İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik şiddet eğilimi yükselişte. Aşırı sağ hareketlerin, partilerin ve bireylerin artan şekilde ortaya çıkması ve rolü bu konuda önemli bir etken sayılır. Avrupa'daki son İslam karşıtı hareket çerçevesinde İsveç'te Danimarka İsveç siyasetçinin Kur'an-ı Kerim'i yakmaya yönelik girişimi çatışmalara yol açtı. Danimarka'nın sert çizgi olarak adlandırılan sağcı ve İslam karşıtı partisinin lideri Rasmus Paludan daha önceki bir planlamaya göre İsveç'in doğu kıyısındaki Linköping kasabasında destekçileriyle birlikte bir miting düzenleyip Kur'an-ı Kerim'i ateşe vereceklerdi. Ancak miting başlamadan önce eylemi protesto eden Müslümanlarla polisler arasında çatışma çıktı. Bu tabii ki aşırı sağ grubun ilk girişimi sayılır. 28 Ağustos 2020'de İsveç'in Malmö kentinde benzer çatışmalar meydana geldi ve sokak ayaklanmalarına yol açtı. Sert çizgi partisi lideri Rasmus Paludan o sırada bu programlardan güttüğü amacın insanları uyandırmak olduğunu belirtti. Danimarka ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı sağ grubun Kur'an-ı Kerim'i yakarak İslami kutsallıklara hakaret etmesine ve Müslümanlara hakaret etmesine izin vermelerinin bahanesi Avrupa hükümetlerinin ifade özgürlüğü ve özgürlükleri koruma iddiasıdır.
Bu ayrımcı ve çifte standartlı yaklaşımının da açık bir örneği Fransa'da ve dünya çapında yaygın Müslüman protestolarına rağmen Fransa Cumhurbaşkanı'nın açık desteğiyle Fransa'da mizah dergisi Charlie Hebdo tarafından İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme defalarca hakaret edilmesidir. Macron'un mizah dergisi Charlie Hebdo tarafından ülkesinde İslami kutsallara hakaret etmek için ifade özgürlüğü ilkesine ihtiyaç duyduğunu belirtmesi Fransa'da bile çok eleştiriye maruz kalmıştır. Fransa Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ve Emmanuel Macron'un merkez sağ adayı ve Marine Le Pen'in aşırı sağ adayı olarak gösterilmesinin ardından Fransa'da seçimlerin yoğunlaşması ile birlikte Fransa'da seçimleri kazanma çabaları da arttı. İslam karşıtı duruşlar sergilenmeye başlandı. Göç ve İslam'a karşı olan Marine Le Pen, tesettür İslam'da radikal bir bakış açısına sahip insanlar tarafından zaman içinde kullanılan bir üniforma olduğunu belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye Milli Savunma Bakanı bu ülke ordusunun Irak kuzeyine geniş çaplı saldırılar başlattığını duyurdu. Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zab ve Avaşin, Basyan bölgelerindeki hedeflere yönelik pençe kilit operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Türkiye'nin Suriye yönelik askeri saldırılar da sürüyor değerli dinleyicilerimiz. Irak'tan sonra PKK unsurlarını ortadan kaldırmak için Kuzey Suriye'deki PKK mevzilerini hedef aldığı bildirildi Türkiye'nin ve aslında Irak'ın kuzeyine yapılan saldırılar sırasında 10 sivilin hayatını kaybettiği haber de geldi. Şimdi bu operasyonlarla ilgili ve bunların şiddetlenmesi konusunda uzman konuğumuzun görüşlerini almak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi zamanlama açısından bu operasyonlara bakacak olursanız Bedri Hocam, şimdi Irak ve Suriye ile ilgili bunların şiddetinin artmasını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Doğrusu Türkiye'nin bu son dönemdeki bu tür davranışlarda ve saldırgan politikasının bazı nedenleri var. Bu nedenlerin başında Türkiye'deki var olan kültürlerinin önüne geçmek, evli kültürlerini toplumda ufak tutmak, hakikatleri başka bir alana çekmekle bu tür hareketleri yapılıyor. Elbette bu hareketleri yaparken de bazı çevrelerde ve bazı güçlerden destek alıyor. Bu desteği başında son dönemlerde Türkiye'nin İsrail devletiyle yaklaşması ve İsrail'in kendisine az olsa için bir işin yapması buna cesaret verdi. İkinci bir husus, Ukrayna Savaşı'ndan sonra gelişen olayların bir fırsat olarak kullanarak bu alana yönelik operasyon yapmak gelişti. Bunun ikinci bir desteği de Maşur'daki Barzani ailesinin Türkiye ile olan ilişkileri ve bu ilişkiler neticesinde bu yönlü bir ilişkinin girmesine sebep oldu. Yani buradaki en büyük desteği de diyebiliriz ki Irak'taki yerel yönetimlerinin olan desteğidir. Ve bu desteği verirken de Barzani ailesinin ve Türkiye hükümetinin yetkilileri arasında uzun bir süredir ticari ve anlaşmalar ve üzerinde kendi aile çevrelerinin yani kurmuş olduğu şirketler vasıtasıyla Irak'ın başındaki kaynakları paylaşımına gidiyor ve bu nedenle böylesi bir düzenin kurulma aşamasına girildi diyebilirim. Elbette bu yönlü saldırılar ve bu yönlü operasyonlar çok sonuç alıcı değildi. Ama var olan oradaki halka yönelik en büyük zararı oradaki tabiatın ve halka veriyor. Ve bundan dolayı da oradaki yerel yönetimlerin bunu görmezlikten gelmesi de büyük bir handikaptır, büyük bir hakarettir. Biz bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Yani bunun kendi halkının ölümüne ve kendi halkının göç etme nedenlerine sebep olan bir yönetim artık orada barınması o bölge için kifayettir.
Tahran Radyosu.
Evet. Şimdi Irak Merkezi Hükümeti'nin ve Suriye Merkezi Hükümeti'nin bu operasyonlara ve saldırılara karşı tepkilerini, tavırlarını siz nasıl buluyorsunuz efendim?
Bu yönü yetersiz görülüyor. Yani burada işte gerek Irak Hükümeti'nin ve gerek de Suriye'deki hükümetin Türkiye'nin bu yönde rahatsızca operasyonların yapması Türkiye operasyonlarına karşı tepki göstermemelerden kaynaklanıyor. Bunun nedenleri de bu her iki ülkeyi de engelleyen dış güçler vardır. Rusya'yı, Suriye'yi Rusya engelliyor. Irak'ı da Amerika Birleşik Devletleri engelliyor. Yani Türkiye karşı bir tepki göstermesini engelleyen her iki ülkedir. Bu nedenle bu tür saldırgan politikaların bölge halkı açısından büyük bir handikap açıyor ve büyük krizlere neden oluyor ve insanlık açısından büyük kayıplara neden oluyor. Yani bugün bu bölgeye baktığımızda en büyük göç nedenlerinden biri de bu saldırgan politikalardan kaynaklanan siyasetlerdir ve bu nedenle Türkiye'ye karşı gerek Suriye hükümeti ve gerek de Irak hükümeti farklı bir tepki gösterip bu yönlü saldırgan politikaların önüne geçilmesi gerekiyor.
Doğru. Peki şimdi son soru olarak sizce Türkiye sınır güvenliğinin korunması bu saldırılar ve operasyonlarla gerçekleşecek mi?
Türkiye'nin asıl amacı sınır güvenliği değildir. Yani biz biliyoruz ki sınır güvenliğinde Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırı olmamış. Özellikle Suriye sınırında bugüne karşı Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırı gelişmediği gibi daha önce gelişen saldırılar da Türkiye'nin beslediği ve organize ettiği selefi hareketlerden geliyordu. Oradaki Kürt hareketlerinde herhangi bir saldırı Türkiye'ye karşı gelişmedi ve görülmedi. Türkiye bu yönüyle sınır güvenliğini sağlıyorum siyasetiyle asıl hedefi işgal etmektir, o bölgeye yerleşmektir ve biz biliyoruz ki başvurdaki Türkiye üslerinin son dönemlerle beraber yüze yakın bir askeri üssün kurulması ve bu da bir nevi o bölgenin işgal edilme anlamını taşıyor. Buradaki tam da diyebiliriz ki Türkiye hükümeti tarafından işgal edilmiş ve istediği zaman insanlara yönelik operasyon yapıyor, tutuklamalar yapıyor, kimlik kontrolleri yapıyor. Bu da o bölgenin gerçek hakimi kendileri olduğu gösteriyor. Bunu da yapan tek güç bugün yereldeki güçlerdir ve bu imkanı sağlayan da onlardır. Ve bu nedenle politika bölgedeki huzursuzluğun baş nedeni olabilir.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedir Fırat ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerine gerçekleştirdiği operasyonları ve bununla ilgili bunun bölgemiz için olası getiriler konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın düzenlemesi, Türkiye halkının Ankara'da Siyonist İsrail rejiminin saldırılarını protesto etmesi gibi haberlere yer verilirken, Risale gazetesinde İran'ın eski Afganistan Büyükelçisinin Amerika'nın fitneci politikalarına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın eski Afganistan Büyükelçisi Amerikalılar tekfirci hareket gibi bazı unsurları kullanarak bölgeyi istikrarsızlaşmaya çalışıyorlar dedi. Fars Haber Ajansı'na demeç veren İran'ın eski Afganistan Büyükelçisi Abulfazl Zohrevend, Mutahhar Rezevi Türbesi'ndeki son terör olayına ve iki din adamının şehadetine atıfta bulunarak şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti 40 yıldır yüz binlerce Afgan'ı ağırlıyor ve bu tür olaylar tamamen emsalsizdir. Bugün İran ve Afganistan halkı iki bedende tek bir ruhtur ve her iki ülkede Amerikalıların varlığından ve bölgedeki güvensizlikten acı çekmiştir diyen Zohrevend, Amerika'nın İran, Pakistan, Çin, Rusya ve Orta Asya ülkelerini hedef aldığını ve Afganistan halkını da mağlup ettiğini söyledi. İran'ın eski Afganistan Büyükelçisi mevcut olayların ortak bir tehdit olduğunu kaydederek şöyle dedi. Amerika'nın Afganistan'ın mal varlığından 10 milyar dolarını bloke etmesi, Kabil yönetimi ve Taliban'ı baskı altına almak amacıyla gerçekleşti. Gelinen noktada Afganistan'da 24 bin kişi ciddi gıda sıkıntısına maruz kalmıştır. Afganistan halkının İran'ı kendi ikinci evleri olarak gördüklerini kaydeden Zohrevend, Amerikalıların İran'ın hayal ettiklerinden farklı olduğunu ve böylesi komploları suya düşüreceğini anlamadıklarını sözlerine ekledi.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Bahreyn'de Filistin halkına destek gösterisi düzenlenmesi, Irak Ulusal Hikmet Hareketi Başkanı Ammar Hekim'in işgal altındaki Kudüs'te gelişmelere ve ibadet halinde Filistinlere yönelik Siyonist saldırı kınaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran Büyükelçisinin İsveç'teki İslam karşıtı eyleme tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın İsveç Büyükelçisi, sağcı ve İslam karşıtı bir Danimarkalı liderin Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimine tepki göstererek, kutsal Ramazan ayında Kur'an'ı yakmak, ırkçı İslam karşıtlığın açık bir örneğidir dedi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın bildirdiğine göre, İran'ın İsveç Büyükelçisi Ahmet Masumifer, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda Avrupa uğursuz soykırım ve faşizm fenomeninin mirasçısıdır. Bu acı tarihsel deneyimden ders alınmaması ve aynı nefret ideolojisinin ifadesinin hala destekleniyor olması gariptir ifadesini kullandı. Danimarka'nın sert hat olarak adlandırıldığı sağcı ve İslam karşıtı partinin lideri Rasmus Paludan, Kur'an'ın bir nüshasını yakmak için İsveç'in doğu kıyısındaki Linköping kentinde destekleyicileriyle toplanacaktı. Miting başlamadan önce Müslümanların karşı çıkması ve polis müdahalesiyle çatışma çıktı. Sosyal medyada yayınlanan videolar onlarca maskeli protestocunun Danimarka'nın İslam karşıtı partisinin liderine karşı Allahu Ekber diye slogan attığını gösteriyor. İsveç polis sözcüsüne göre bir polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Geçen yaz İsveç'in Malmö kentinde de benzer çatışmalar patlak verdi ve İslam karşıtı grupların Kur'an'ın bir nüshasını ateşe vermesi sokak ayaklanmalarına yol açtı. Sert Hat Partisi'nin lideri Rasmus Paludan'ın da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an'ı yakma geçmişi var.
Horasan gazetesinde İranlı yetkilinin Amerika'da ırkçılığa karşı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerikan polisi tarafından başka bir siyahi gencin öldürülmesine tepki gösteren İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Sekreteri şunları vurguladı. Sözde hayaller diyarında siyahilerin yaşamları hiçbir zaman önemli olmamıştır. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre başka bir siyahi gencin Amerikan polisi tarafından öldürülmesinden sonra İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Sekreteri Kazım Garibabadi yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Amerikan polisi bir kez daha masum bir Afrikalıyı gündüz halkın gözleri önünde öldürdü. Garibabadi bu silahsız gencin korkunç bir şekilde vurulmasının sözde hayaller ülkesinde siyahilerin hayatlarının asla önemli olmadığı ve olmayacağını gösterdiğini belirtti. Amerika'da sosyal medyada çıkan yeni bir video, Michigan'da bir Amerika polis memurunun silahsız siyah derili bir adam olan Patrick Livia kovalayarak elektrikli şok aleti kullanarak sonunda yüzünü yere koyduğunu gösteriyor. Polis memuru Livia'yı yakaladıktan sonra diziyle sırtına bastırıyor ve onu sırtından vurup öldürüyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim'le 30 gün. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ramazan ayı güzel ve unutulmaz, çok bereketli bir aydır. Bu mübarek ayda güzel anları başkalarına iyilik ve ihsanla birleşince manevi ihtişamı ikiye katlanır, tesir ve bereketleri daha belirgin hale gelir. Başkalarına iyilik ve ihsanda bulunmak, Yüce Allah'ın sevdiği sıfatlardan biridir. İnsan, başkalarını kendisinden öncelikle saymak ve sorunlarını gidermeye çalışmak ve ihsan ve fedakarlıkta bulunmakla Allah-u Teala'nın rızasını kazanır. Böyle bir insan genelde kendisi için beğenmediklerini başkaları için de beğenmez.
ve beğendiklerini aynı şekilde beğenir. Kur'an-ı Kerim'de bol bol kullanılan sözcüklerden biri ihsan ve diğeri muhsinin sözcüğüdür. Arapça hüsn sözcüğünün türevleri olan sözcükler 28 şekilde ve toplam 194 kelime olarak kullanılmıştır. İhsan sözcüğü ve türevleri 34 kez ve muhsin sözcüğü de türevleriyle birlikte 39 kez Kur'an-ı Kerim'de gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu sözcüğün kullanıldığı ayetlerden biri Ahkaf suresinin 12. ayetidir. Ayet muhsinleri şöyle müjdeliyor: "Oysa bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı gelmişti. Bu ise önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır." Ayete göre semavi kitap göndermek ilahi sünnetlerden biridir. Semavi kitaplar ilahi rahmetin cilvelerinden biri sayılır ve beşerin imamı, hidayeti erdiren ve yol gösterici olduğundan insanlar tüm alanlarda bu kitapları izlemelidir. Genelde ikaz ve müjde, Kur'an-ı Kerim'in hidayeti erdiren mesajlarının iki temel eksenidir. Kur'an-ı Kerim'in temel amacı insanları zulüm ve kötülükten sakındırmak ve iyilik ve ihsana teşvik etmektir. Peki ama iyilik edenler kimlerdir? Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu üzere iyilik edenler ve muhsinler inanç açısından tevhid yolunda olan ve pratik açıdan direniş ve sabredenlerdir. Bu insanlar afetlerde, zorluklarda, musibetlerde direnir ve ilahi rızayı gözetler.
Tahran Radyosu.
Tevbe suresinde iyilikte bulunanların ve muhsinlerin mükafatı en güzel biçimde beyan edilmiştir. Muhacir ve ensardan, ilklerden olan ve önde gelenlerle ve iyilikte onları izleyenlerden Allah razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuştur. Allah onlara içinde sürekli kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetleri hazırlamıştır. Kur'an-ı Kerim muhsinlerin en bariz sıfatlarından birini malından muhtaç insanlara infakta bulunanlar şeklinde beyan ederek Âl-i İmran suresinde şöyle buyuruyor: "Onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah muhsin olanları sever." İslam peygamberinin pak ehl-i beyt fertlerinden gelen rivayetlerde ve hadislerde de belirtildiği üzere ihsan bir nevi kişisel hakkında vazgeçmek ve fedakarlıkta bulunmaktır. Bu yüzden Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur: İmanın en önemli parçası insanlara ihsanda bulunmaktır. Rivayetlere göre iyilikte bulunan insanlar ilahi sevgiden yararlanır. Allah onları hidayete erdirir, ilim ve hikmet bağışlar. Allah ayrıca bu insanların sonunu hayır yapar. Bu yüzden kurtulanlardan olurlar. Güzel toplum, bireyleri birbiriyle ilişkilerini sevgi ve güzel ahlaki sıfatlarla bütünleştiren toplumdur. Böyle bir toplumda insanlar birbirine yakındır ve sorunları birlikte çözmeye çalışır. İnsanseverlik, ihlas, hoşgörü ve infak gibi güzel sıfatlar bu toplumda gelişir ve onu değiştirir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Lokman suresinde insanları iyi amellere teşvik eder ve iyilikte bulunan kullarını takdir ederek onların has özelliklerini beyan eder ve hidayete ve kurtuluşa davet ederek şöyle buyurur: İşte Rablerinin gösterdiği yolda yürüyenler onlardır. Kurtuluşa erecek olanlar da yalnızca onlardır. Yine Bakara suresi şöyle buyurmakta: Allah yolunda malınızı infak edin. Kendi kendinizi tehlikeye atmayınız ve iyilik yapmaya devam ediniz. Allah iyilik yapanları sever. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet insanın iman ve kulluğunu iyilikte ve ihsanda bulunmasının temel etkeni, aynı zamanda her Müslümanın başka insanlara karşı teklifi olarak beyan ediyor. İslam öğretilerine göre ihsan ve iyilikte bulunmak toplumda serveti dengeliyor, sınıfsal farklılığı yok ediyor, insanlar arasında dostluk ve samimiyeti artırıyor, günahların bağışlanmasına vesile oluyor ve sonuçta iyilikte bulunan insanların dünya ahiret saadetini güvence altına alarak Allah katında sevilen kul yapıyor. Bilimsel araştırmalara göre iyi amel ve ihsan ve iyi bir işi yerine getirmenin yarattığı güzel duygu insanda serotonin adında bir maddenin üretilmesine vesile olur. Serotonin insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren bir nörotransmitteridir. Bu nedenle mutluluk hormonu olarak bilinir. Dolayısıyla da iyi amel insan üzerinde müsbet tesiri vardır. Niyetin Gücü adlı kitabın yazarı psikolog Dr. Wayne Walter Dyer bu konuda şöyle diyor: İyi amel her ne kadar basit olursa olsun sadece iyilikte bulunan insanda değil, hatta iyilik gören insanda serotonin maddesinin üretilmesine sebep olur. Bundan daha da ilginç olanı aynı olay iyiliğe şahit olan insanlarda da yaşanmasıdır. Yani ihsan ve iyilikte bulunmak hem iyilikte bulunan hem iyiliğe maruz kalan hem de iyiliğe şahit olan insanlar üzerinde olumlu etki yapar. Thank you. Günlerden bir gün adamın biri İslam peygamberinin huzuruna çıktı. Aç ve yoksul olduğunu arz etti. Allah Resulü evini adama tarif etti. Adam Resulullah Efendimizin evine gitti. Fakat muhterem eşleri adama evde yiyecek hiçbir şey olmadığını söyledi. Adam geri döndü ve konuyu anlattı. Allah Resulü bulunduğu meclistekilere sordu. Kim bu gece bu adamı misafir edecek? Hazreti Ali aleyhisselam hemen ayağa kalktı ve ben diye arz etti. Hazret ardından adamı yanına alarak evine götürdü. Ve eşi Hazreti Fatıma selamullahi aleyhaya evde yiyecek olup olmadığını sordu. Eşi şöyle karşılık verdi. Çocuklarımıza yetecek kadar var ama biz misafirimize kendimizden ve çocuklarımızdan daha fazla önem veririz. Bu cevabın üzerine Hazreti Ali aleyhisselam şöyle dedi. Çocukları yatır, uyusunlar, lambaları da söndür. Hazreti Fatıma öyle yaptı ve karanlıkta bir sofra kurarak evdeki yiyeceği sofraya koydu. Hazreti Ali aleyhisselam karanlıkta ağzını oynatarak o da yemek yediğini telkin ediyor, böylece misafiri utanmamasını ve gönlü rahat bir şekilde yemeğini yemesini istiyordu. Misafir adam yemeğini bitirince Hazreti Ali aleyhisselam lambayı yaktı. O sırada sofradaki kabın Allah'ın izniyle yemekle dolduğunu fark etti. Sabah olunca Hazret namaz için camiye gitti. Allah Resulü Hazreti Ali'yi görünce şiddetle ağlayarak şu ayeti tilavet etti. Bunlar fedakarlıkta bulunur ve kendileri zor durumda olsa bile din kardeşlerine öncelik tanır. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim ayı tabir edilen mübarek Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü
29 Farvardin, İran İslam Cumhuriyeti takviminde İmam Hümeyni'nin inisiyatifiyle İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü olarak adlandırıldı.
Bu programda özetle bu adlandırmanın nedenleri ve ordunun İran İslam devriminin istikrarındaki rolünü ele alacağız.
...29 Farvardin, ordu kara kuvvetleri cesur erkeklerinin yarattığı hamasetleri anımsama ve ordu gününe denk geliyor. İran İslam devriminin zaferinde halk, kitleleri ve pek çok faktör önemli rol oynamıştır ve etki bırakmıştır. Fakat bu kitlelerden bazıları kilit ve kader belirleyici rol oynamıştır. Bunlardan biri ordunun önemli rolü ve İran'ın halk devrimine eşlik etmesidir. Şahın İran'ın halk devrimi hareketini kritik anlarda bastırmak için çok güvendiği etkenlerden biri orduydu. Ancak devrimin çok kritik anlarında ordu, şahı bırakarak ve devrime katılarak şah ve onun tüm yabancı destekçilerini hayal kırıklığına uğrattı.
Buna neden olan en önemli ve asıl faktör, her askeri gücün en önemli bölümünü oluşturan insani faktördür. Ordunun gövdesi, mezhebi, halksever ve vatansever güçlerden oluşuyordu. Ordunun gövdesi ve bazı komutanları arasındaki ayrım ve fikir ayrılığı bu iki gücün birleşmesini ve karşılıklı olarak anlaşmasını engelliyordu ve sonunda devrim lideri ve mensuplarının ordunun ana gövdesini cezbetmede kullandığı yapıcı stratejiler sonucu şah ve destekçilerinin silahlı kuvvetleri bir koz olarak görmelerine rağmen şahın onlara tam ihtiyaç duyduğu dönemde onu terk edip halkla birleşerek Pehlevi'nin tepeden tırnağa silahlı ordusunu etkisizleştirdiler ve orduyu yararsız bir güç olarak gösterdiler.
Diğer bir konu ise İmam Hümeyni'nin halkı ve orduyu hiçbir zaman çatışmaya yöneltmemesi ve askeri kuvvetlerin tüm gücünü devrimin yararına kullanmasıdır. 4 Haban 1357'de İmam Hümeyni orduya hitap ettiği bildirisinde şöyle buyurmuştur. Benim selamımı ordunun saygıdeğer başkanlarına iletin ve kara, deniz ve hava kuvvetlerini selamladıktan sonra onlara deyin ki, İran sizin ülkeniz ve İran milleti sizin milletinizdir. Millete katılın. Ben birçoğunuzun halka, ülkeye ve İslam'a bağlı olduğunuzu ve hain şah ve yakınlarının ve uluslararası canilerinin soykırımlarından ve talanından ötürü üzüldüğünüzü biliyorum. Halkınız kritik anlar geçirmektedir. Yüce Allah ve cesur millet ve gelecek kuşaklar nezdinde herkesten daha fazla sorumlusunuz. Cesurca hizmet edin ve esaret zincirlerini kırın ve bu İslam ve ülke hainine fırsat vermeyin ve kendinize ve halka iftihar armağan edin. Askeri güçlerin kışlalardan gün be gün artan kaçışı, halkla çatışmaktan kaçınması ve onlarla yürüyüşlerde tek ses olması 19 Behman gününde imam nezdinde hava kuvvetleri çalışanlarının geçit töreni düzenlemesi ve şah zulmünün kalelerinin yıkılması imamın orduya karşı sergilediği o bilgince ve akıllıca davranışının parlak ve değerli sonuçlarındandır.
Tahran Radyosu.
Devrimin zaferi ve toplumdaki kuruluşlar ve değer kriterlerinde değişimlerin ortaya çıkmasıyla gündeme getirilen konulardan biri, inkılap ve liderinin orduya karşı ne gibi görüşlere sahip olmalarıydı. İşte bu koşullarda inkılabın yeminli düşmanları hep bir ağızdan ordunun parçalanmasının uğursuz namesini çalmaya başladılar. Çeşitli gruplar ve kesimlerin faaliyetlerini başlattığı o günlerde Marksist ve seçmeci düşüncelere sahip olanların birçoğu ordu güçlerinin inkılaba katılımını türlü bahanelerle emperyalist ve halk karşıtı olarak nitelendiriyorlardı ve sloganlarında ordunun parçalanmasını ve halka bağlı veya tek tanrılı sınıfsız bir ordunun kuruluşunu gündeme getiriyorlardı. Çünkü ordunun İslami düzene katılımını kendi kötü planlarının başarısızlığına sebep olacağına inanıyorlardı.
Thank you.
19 Behman 1357'den itibaren ve ordu hava kuvvetlerinden bir grubun İmam Hümeyni ile görüşmesi ve ordu mensuplarının daha hızlı bir biçimde İslam devrimine katıldıkları bir sürede meydana geldi ve İslam devriminin zaferinden sonra ilk günden itibaren İslam devrimini de savunmaya başladılar. İlk çatışma ve huzursuzluk Türkmen Sahra ve eski Sovyetler Birliği sınırlarına yakın bir bölgede ve bölgeyi özelleştirme amacıyla sol gruplar ve istikbarın paralı askerleri tarafından meydana geldi ve ordu kara kuvvetleri gönüllü çalışanlarına bağlı bir birliğin gönderilmesiyle bastırıldı. Ordu Kürdistan ve Batı Azerbaycan gibi diğer bölgelerdeki huzursuzlukları kontrol etmek için harekete geçti.
O sıralarda ordunun en büyük destekçisi olan İmam Hümeyni, tarihi bir fermanla 29 Farvardin gününü ordu günü olarak ilan etti ve o günde ordudan tüm kentlerde geçit töreni düzenleyerek İran İslam Cumhuriyeti ve büyük milletine desteğini ve bağımsızlık ve ülkenin sınırlarını koruma yolunda özveride bulunmak için varlığını ilan etmesini istedi. İmam Hümeyni'nin bu girişimi İran İslam İnkılabı'nın zaferinden yaklaşık 2 ay sonra oldu ve orduya karşı var olan komplolar bu şekilde başarısız kaldı.
İmam Hümeyni'nin tarihi mesajını yayımlamasından sonra rehberi desteklemeye layık olduğunu ve layık kalacağını eylemde kanıtlayan ordu, bu yılda İslam devriminin zaferi yıllarında büyük ve unutulmaz hamasetler yarattı ve İran halkının ayaklanma hamasetinin tarih defterinde altın sayfaları da imza attı. İslam'ı yurdun her yerinde devrim karşıtı çetelerin hareketini etkisiz duruma getirmekteki temel ve belirleyici rolü, Kutsal Savunma 8 yıllık döneminde dünya emperyalizminin kapsamlı saldırganlığı karşısında gösterdiği özveri ve ülkenin yeniden inşası ve modernizasyonu ve doğal afetler gibi problemlerle karşı karşıya kalan halkın yardıma ihtiyaç duyduğu sahnelerde zamanında hazır bulunması ordunun yarattığı hamasetlerden bazılarıdır.
İran İslam Cumhuriyeti ordusu kutsal savunmada 48 binden fazla şehit vermiştir. Tümgeneral Muhammed Veli Garani, Tümgeneral Veliullah Fellahi, Kor General Ali Sayyad Şirazi, Pilot Tümgeneral Abbas Doran, Pilot Tümgeneral Abbas Babai, Tümgeneral Cevat Fakuri, Tümgeneral Yusuf Kolahduz ve Tümgeneral Mansur Sattari, İran'ın varlığını ve toprak bütünlüğünü savunmak için eşsiz girişimlerde bulunan ordunun önde gelen şehitlerinden bazılarıdır.
İslam devriminin zaferi üzerinden 43 yıl geçtiği bu dönemde İran İslam Cumhuriyeti ordusu Batı Asya bölgesinin en güçlü orduları arasında yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun teçhizatının büyük bir kısmını ülkenin askeri bilim adamları yaptırımları fırsata çevirerek üretmiştir. İslam Cumhuriyeti ordusu deniz kuvvetleri bugün güçlü bir şekilde açık denizlerde varlığını sürdürüyor ve son zamanlarda 80 filosu açık denizlere gönderilmiştir. Geçen yıl Atlas Okyanusu'na gönderilmiş olan ve İslam devrimi liderinin de takdirini kazanan ve Rusya deniz geçit törenine katılan ordu deniz kuvvetlerinin önemli başarılarından bir başkası da 75 filosudur. İslam devrimi liderinin başkomutan Tümgeneral Musevi'ye hitaben yazdığı metinde şunlar yer alıyor. Okyanus filosu 75 operasyonunun tam başarı ile uygulanmış olması onur kaynağıdır. Bu değerli eylem İran ordusu deniz kuvvetini, orduyu ve ülkeyi onurlandırdı. Bu operasyonun komutanlarına, personeline ve tüm çalışanlarına layıkıyla teşekkür edin. İran ordusu ve deniz kuvvetleri profesyonel, teknik ve bilimsel hazırlıklarını yine de artırsın. Size başarılar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi 29 Ferverdin, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Günü özel programımızı dinlediniz.
Bu arada bizi www.parsvedi.com üzerinden takip edebilir, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden de görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.